Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız. Yanında her zaman olduğu gibi Levent Pekcan var. Nasılsın Levent abi?
İyidir Murat. Seni sormalı.
Ben de iyiyim. 28 Ekim 2 Kasım arasında konuşacağız. Kasım ayına geldik artık. 44 numaralı gündem. Bizi teknoseyir.com üzerinden de takip edebilirsiniz. Hatta bu yayınları seviyorsanız Teknoseyir Plus abonesi olarak bize destek olabilirsiniz. Ama bunun için teknoseyir.com'a gelmeniz lazım. YouTube'da da linki var. Oradan takip edebilirsiniz.
Bir gün önce erişebiliyorsunuz.
Bu videoyu evet bir gün önce izliyorsunuz. Bir gün sonra YouTube'a geliyor. Ve tabii ki sosyal ağlarda da yine Teknoseyir ismiyle varız. Evet, şimdi başlayalım bakalım. Bu hafta Türkiye'ye bir DDoS saldırısı oldu yani tabi. Servis
Pazar
sağlayıcılarına
günü.
Evet
gerçekleşti.
Ve özellikle de Garanti Bankası çok büyük oran etkilendi.
Evet, zaten başka bir yerde eğer etkilenmedi gibi
gözüküyor,
bir şey.
Evet.
Ben hiçbir yerde bir şey hissetmedim. Garanti Bankası etkilenmiş bir süre. Bir süre dediğim uzun bir süre.
Uzun süre etkilendi.
Uzun bir süre. Hiçbir kredi kartıyla ödeme yapmak isteyenler de mağdur olmuş.
Tabii. Siteye de girilmedi zaten.
İşte erişilememiş. Tabii pazar günü olunca iki yönü var. İş günü değil. Hani çoğu kişinin işi düşmedi. Bu tür saldırılar tabii pazar günü falan hafta sonu yapılıyor. Çünkü normalde iş başında teknik elemanlar da iş başında değil. Yani nöbetçisi falan vardır ama nöbetçinin de birini araması lazımdır falan filan. Onu bulamaz pazar günü diye. Ya o yüzden pazar günü yapılır bu iş. Hafta sonu tatil günü yapılır. Hem o adamların hayatını seyretmek için, tatilini seyretmek için hem de kolay müdahale edilemesin diye. Burada da öyle olmuş. İşte atlatılmış. Ha, sonra başka teknik konulara daha hakim, altyapıya daha hakim insanların eleştirileri var. Diyorlar ki bu altyapı çok üfürükten yapılmış olduğu için diyorlar. En ufak saldırıda darmadağın oluyor. Onu da tabii kullanıcıların, vatandaşların halledeceği bir şey değil. O altyapıyı kuranların, işletenlerin, para kazananların halletmesi
tabii
lazım. Yapılmıyor böyle şeyler diye iddiaları var. Bilemem ne kadar doğru ama tabii hani kolayca böyle bir banka felç edilebiliyorsa, servis sağlayıcılar felç edilebiliyorsa oturup bir düşünmeleri lazım.
Evet, zaten insanlar şeye kızıyor yani tabii hani DDoS saldırısını tahmin edemezsin. Küt diye gelir ve
evet,
çoğu firma bunun altından o an kalkamaz ama ne kadar sürede sistemlerini getirebiliyorsun? Şimdi bir geçtiğimiz zaman depremde bir sınıfta kalmıştı
evet,
telekom tarafında. Şimdi garantinin de geri dönüşü çok uzun oldu. Adam da diyor ki
bu eleştiriliyor.
Tabii yani şimdi garantiye selam göndersen havale parası ister. Yani ve iyi de şey para kesiyorlar. Şimdi bu diyorlar ki insan biz bu kadar her şeye para ödüyoruz. Bunu da hizmet olarak karşılığını almamız lazım böyle anlarda.
Tabii ki. Tabii
çünkü
ki
kredi kartı çalışmayınca yanında insan nakit yok. Ne yapıyorsun? Kaldın öyle.
Tabii. Kitlenip kalabiliyorsun. Yeni yaşamda, yeni dünyada dijital para ortamında kitlenip kalabiliyorsun.
Evet. Yani ders alınmıştır inşallah diyoruz hani. Çünkü bunlar bitmeyecek. Hani DDoS saldırısı hep
tabii
olacak.
Ki, tabii ki bir ders alınmadı. Atlatıldı ya tamam.
Ha, evet.
Bittiyse konu bitti.
geçen hafta bir şeyden bahsetmiştik. Yeni bir zam geliyor diye.
Dijital hizmet vergisi
evet
kondu. Google falan gibi işte Amazon gibi Spotify, Netflix büyük firmalara büyük böyle bir kafadan bir vergi kesildi yeni. Biz de dedik ki bu vergi bize gelecek.
Evet.
Çünkü o firmalar tabii ki üzerlerinden sektirip sana yönlendirecekler o vergiyi. İşte bir hafta içinde ne yazık ki haklı çıktık. İlk yağmurun ilk damlası Spotify.
Premium evet.
Ufaktan bir zam yapmış fiyatına.
13.99'dan 17.99'a çekmişler.
4 lira. İşte.
Aile için yavaş olan da 20.99'dan 26.99'a çıkmış.
Yağmurun ilk damlası. YouTube'a da gelecek. Netflix'te de gelecek. O firmalar o vergiyi tabii ki sana yönlendirecekler. Devlet hani o firmalara vergi koydum diye düşünüyor ama sana koyuyor yine vergi.
Evet tabii ki.
Tabii devlet kasasına giren paraya bakıyor. Kim ödedi o parayı çok da umurumda olduğunu zannetmem.
Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli.
Yağmurun ilk damlası.
Öyle.
Onun da kalmayacak.
Tabii ki kalmayacak. Twitter siyasi reklamları yasaklamaya karar vermiş.
Şimdi, Amerika'da 2020 yılında seçim var. O şu anda var. O kızışıyor daha yeni. İşte başkan adayları konuşmalar yapıyor falan, turlarına başladılar falan. Tabii ki bu seçimin dijital, bu internet boyutunun büyük olacağı ortada. Twitter böyle bir karar aldı. Ben reklam kabul etmeyeceğim, parti reklamı, seçim reklamı kabul etmeyeceğim dedi. Milyon dolarlar anlamına geliyor bu.
Öyle.
Söyledikleri. Ama tabii ne kadar bir günah çıkarmadır. Pek tabii insanlar ikna olmuyor. Artı hani reklam çıkmayacak ama tabii ki insanların içeriğini, insanların oluşturduğu içeriği, bir de sahte hesapların falan yapacağı manipülasyonu şeyi engelleyemezsin.
Amerikalılarda şöyle bir düşünce var abi. Trump'ı biz seçmedik.
Seçtirildi. Evet. Brexit de öyle oldu.
Onun bir ayağının da bu sosyal medya manipülasyonu olduğunu düşünüyorlar. Şimdi mesela hepsi böyle böyle tedbir alıyor kendilerince. Bunu yani şey diyemiyorlar tabii ya. Bir daha Trump'ı destekleyenler reklam veremesin diyemeyecekleri için herkese kapatıyorlar kapıları.
Evet.
Dolayısıyla işte şimdi o konuşuluyor.
Ya şimdi tabii olan olmuş durumda. Bilemiyorum. Twitter tabii birazcık da kolayına kaçıyor. Tamam, tabii. Milyon dolarlar feda ediliyor ama bir yandan da aman uğraşmayayım ben yaklaşımı bu. Ha, sonuçta yine reklam olmasa da dediğim gibi kullanıcı hesaplarından her türlü manipülasyon, sahte haberler, İşte sahte zincirler yapılacak tabii ki.
Tabii. Rusya'da interneti Rusya dışında kapatmayı test edecekmiş. Daha önce
intranet yapmayı. Bizim de en büyük hayalimiz.
Evet. Burada tabii şey deniyor. Hani bir böyle bir saldırı anında kendimizi koruyalım, dışarıyla bağlantıyı keselim. Hep bütün bir kılıfı olması lazım.
Kurduğun 1000 tane sistemin çalışması lazım. İnterneti evet. Komple şalterini, eskiden öyle bir şey vardı. Şimdi internetin şalterini kapatamıyorsun. Hı hı. Çünkü hani her şey onunla çalışıyor.
Evet.
Ama işte saldırı maldırı, tamam işte bu seçimi Rusya etkileyecek diyorsun. İşte onun tam tersi de var, işte Rusya'da kendi dertlerinde falan. Dışarıya kapatalım, kendi içimizde yine o bağladığımız bir sürü sistem çalışsın.
Evet.
Hayali. Deneyeceklermiş.
Evet.
Test yapacaklarmış.
Bir yandan da bir şey gördük işte, bu Amerika'nın istediği anda hizmetlerini nasıl sana kesebildiğini, hani parasını verdiğini ettiğini, evet. Sorun değil. İnsanlar tabii şimdi oturup bu tip şeylere daha biraz daha toleranslı bakmaya başladı. Tabii herkes kendi sistemini yapmalıya döndü bu olaylardan sonra.
Ama işte o zaman internet 50 yaşında.
Evet.
İlk birazdan konuşulacak ilk adımlarının İnternet olarak olmasa da internete yol açacak ilk adımların atılması tam 50 yaşında, 50 yıl. İnternet diyorsun yani bütün ağlar arası ağ, ağlar üstü ağ. Şimdi oradan intranetlere ya. Geri dönüş birazcık internetin ismiyle bile çelişiyor. Ve o şekilde intranetlerle de şu anda kullandığın hiçbir şey olmaz.
Öyle.
Bilmiyorum nasıl bir dünyaya gideceğiz. Ülke içi internetlerle. Pek keyifli bir ortam olmaz.
Olmaz, evet. Çin 5G'ye geçişe başlıyormuş. Hatta bugün olması lazım. Satacaklar. Artık satışa çıkıyor 5G. Yani normalde test ediliyor ya.
Evet.
Artık testin dışına çıkıp satılacakmış. Alınabilecek duruma gelmiş. 45 dolar ayda istiyorlarmış.
Aboneliğe.
1 gigabit hızına çıkmak için. Evet. Tabii burada biliyorsun Çin'deki bütün telekomcular devletin telekomu.
İşte. Huawei zaten başta. 5G'de de Huawei çok önemli bir noktada. Çin'i donattılar demek ki.
Evet. Başlıyor yani ufak ufak 5G olayı.
Telefonlarda daha yok. Hani evet. Öyle Türkiye'ye gelmedi zaten 5G'li modeller henüz. Zaten 5G için ayrı model olması saçma bir şey. İstemediğimiz bir şey. Normal satın aldığın telefonun da 5G'li olması lazım. O da seneye kaldığı gözüküyor.
Bizim için istenmeyen şey aslında 5G'nin ayrı tarifi olması. Esas kabus senaryosu o, hep söylüyoruz ya.
O daha belli değil.
Evet, işte o daha belli değil ama
5G bu kadar çok yani. Maliyetli olursa onu evet. Sana bedava, o da işte internet hizmet bedeli gibi nasıl sana yansıttılar. Hı-hı. Onu da sana yansıtacaklardır.
Aynen.
Ama şöyle de bir şey var. 5G'yi almam, hayatımda hiçbir şey değişmez.
Öyle.
Hani operatörlerinde onu bana, o vergiyi bana kesmeye çalışan operatörlerinde onu düşünmesi lazım. Çünkü şu anda, şu ana kadar 5G'ye beni ikna eden bir şey olmadı. Biz 5G'yi gördük. Hı hı. Fuarlarda. Tamam, hız. 1 gigabit, 2 gigabit. Eyvallah. Ne olacak ki? Telefonla download yapmıyorum. Kotalar, şeyler izin vermediği için telefonu ana internet bağlantım olarak kullanmıyorum. Telefonu sürekli kullanıyorum. Sürekli veri kullanıyorum ama o da hani 3G olmasa bile, 4G olmasa bile 3G yetecek bir hız. Hız benim için beni çok heyecanlandırmıyor. Gecikmesi düşük falan dedikleri şey bana hiçbir şey ifade etmiyor. Bazı işler için hayati. Kabul ediyorum da benim sokaktaki adam olarak benim için hiçbir şey ifade etmiyor. 5G bana ne sat, yani 5G'yi satamadın bana henüz. Şey konusu ayrı kafamı kurcalıyor. Bir işte 5G kanser yapıyor falan şeyi hadi diyorsun ki ona, ya onlar komplo teoriciler falan diyorsun. Kenarda dursun. Ama başka bilim adamlarının da 5G pili öldürüyor, telefonun pil ömrünü mahvediyor iddiaları var. Ki bu iddiaları yapanlar şeyli, saygın, akademik değeri olan bilim adamları. Ya hiçbir şeyle 5G'yi bana hiçbir şekilde satamıyorsun. Yani, nasıl satacaksın bilmiyorum. Neyle ikna edeceksin
şöyle
beni?
Şöyle satabilirim. Ufak çaktırmadan 4.5G'nin performansını kısarım. Yani, gel derim bilmiyorum. Yüksek performans 5G'de bundan bilmiyorum. Sonra.
Nasıl satacaksın bana? Şu anda ikna olmuş değilim. Ha, 5 4.5'tan büyüktür. Hı hı. O şekilde olay o noktaya gelirse evet. Bilemem.
Ya da şey yapacaklar. Hani alıştırmak için seni hakikaten uygun tarifeler ama mesela 3 aylığına, 5 aylığına olacak, sonra gelecek asıl fiyat.
5G daha gecikir çünkü 3G geldiğinde telefonları insanların uygundu. Hı. Özel telefon, yani çok sayıda kişinin
evet.
Özel telefon alması gerekmedi. Bir tek sim kartını mı ne değiştirmesi gerekti. Keza 4.5G, 4G hemen hemen öyle.
Hemen hemen.
Yani tabii ki telefona uygun olmayanlar, modeme uygun olmayanlar vardı ama büyük çoğunluk değildi. Evet. Çünkü telefon önce çıkmıştı.
Telefon önce çıktı.
Network sonra gelmişti. Fakat 5G şu anda telefonlarda yok. Hani bizim hayatımızdaki, çarşıdaki telefonlarda yok. Şimdi 5G'yi getirirsen adamın önüne bir de telefon faturası çıkacak. Onu hani hem aboneliğe parayı veririm, telefonu da yenilerim diyecek adam azdır. Vardır ama azdır.
Evet.
Yani zaten Türkiye'de bunun işte nasıl, satılacak mı, satılmayacak mı, hani ihalesi, paylaşması bilmem ne, daha onlar belli değil. Dolayısıyla biz daha izleyiciyiz.
Öyle. Google Fitbit'i satın almış. $2.1 milyar.
Fitbit'in zaten birazcık
durumu sallantılıydı.
Google satın almış. Demek ki Fitbit yakında uygulama haline gelir. Bir cihaz değil. Şu anda Fitbit bir bant, akıllı saat.
Akıllı saat işte, ben takıyorum bir tanesini.
Akıllı saat diyelim. Fitbit yakında bir uygulama olur. Çünkü Google Android olmayan bir şeyi öyle şeyinde portföyünde tutmaz. Onun özellikleri Google Wear, Android Wear'a eklenir, geçirilir.
İsmi tabii kullanılır muhtemelen.
Yani öyle bir şekilde eritilir. Patenti matenti varsa, ki öncü firmalardan biri olduğu için kesin vardır. Onlar Android'in kütüphanesine katılır.
Evet.
O yüzden satın alınmıştır zaten. Fitbit'in ciddi bir pazar payı falan yok onu. O nedenle üretip de mal satmak için Google'a almamıştır.
Tim Cook diyor ki iPhone satmak için abonelik sistemi getirilebilir. Yani 12 ay taksitle alacaksın. Aslında bize çok yabancı bir şey değil. 12 ayın sonunda istiyorsan yeni iPhone'a geçeceksin. Tekrar başlayacak 12 aylık ödemeler.
Yani maaşın bir kısmını Apple'a bağlayacaksın. Evet. İstedikleri o. Hı hı. Zaten diyebilirsin ki uygula, öyle olmasa da öyle oluyor. İşte taksit, söylediğin gibi telefonu taksitle alıyorsun. Zaten o taksit bitmeden yenisi çıkmış oluyor. Hmm. Ömür boyu maaşının bir kısmı Tim Cook'a gidiyor. Onun bari adını koyacaklar.
Çünkü taksit bizde çok doğal bir şey ama bu Amerikalılar falan için bu böyle çok alışılmış bir şey olmadığından onlara yeni bir sistem olarak gelebilir.
Biz yani de... burada güzel tarafı şu, telefonu yenileyecekse.
Evet.
Hani zaten işte insanlar unofficial olarak bunu yapıyorlar kendi kendilerine. Hı hı. Hani telefonu yenileyecekse Amerikalı belki onu değerlendirir.
Evet.
Tabii Amerikalı da ama şu da var. Amerikalı zaten telefonu da şebekeden bir de o da anlaşmayla var. Şeyle alıyor. Hmm. Aylık ödemeyle, kontratla alıyor. Bizdekinden biraz farklı bir dinamik.
Evet. Nvidia GeForce GTX 1660 ve 1650'ye süper ekledi.
Evet, bir 2000'lere süperler gelmişti. Ti'dan ayrı olarak ilk kez böyle bir süper serisi çıkmıştı. Şimdi 1000'lere de süper geldi.
Evet.
1080p 1060 için özellikle 1660 için şey diyor Nvidia. 1080p oyun kartı diyor. Hı hı. 1060'ın yerine diyor bu. Hı hı. Ya da demese bile öyle denk düşüyor tam. Tamam, 1060'ın yerine alınacak gibi. Gerçekten de 1080p çözünürlükte sınırlıysan zaten bu kartlarda 1060 da işini görüyordu. Çok güzel öyle. De oynanıyordu. Bu da aynı işi çok güzel yapacaktır.
Burada en büyük gazı şey almış, 1660 Super'de bellek almış. GDDR5'ten 6'ya geçilirken 6,
evet.
8000 MHz'den 14000'e çıkıyor. Dolayısıyla orada bir performans artışı olacak ama şeylere bakıyorum, shader sayıları, çekirdekleri sayıları aynı, o değişmemiş. Ama 1650'nin süperinde onlar da artmış.
Ya işte bunlar şeyin, orta düzeyin performansını yükseltiyor. Bunlarda evet. Ray Tracing yok tabii ki.
Yani şeydeki gibi yok, üsttekiler gibi yok. Nvidia sonradan GTX'leri açtı, Ray Tracing'i açabiliyorsun ama hani ne oluyor?
Kullanımı yok uygulamada, evet. O şey değil.
Turing değil sonuçta.
Bu hafta içinde 3000 serisi dedikoduları da çıktı ama onlar dedikodu düzeyinde. Hmm. 8 GB, 12 GB bellekli. Tabii ki şimdikilerden daha güçlü kartlar. Ama hani bunu zaten çocuk olsa da bunu tahmin eder böyle olacağını.
Bu arada bu kartlar çıktı ama şu an çarşıda yoklar tabii ki. Geleceklerdir önümüzdeki haftalarda. Türkiye'de şey oluyor, sıkıntı. Eldekiler bitmeden bunlar üstüne gelince... O Nvidia'nın hayal ettiği ya, yani onlar gitsin, bunlar onun yerini alsın, fiyat olarak da değişimi gerçekleşemiyor bir türlü. Bugün hala 2060-70 süperleri daha pahalıya alıyorsun eskilerin, evet. Çünkü eskileri de stokta.
Tabii.
Ve erimeden olmuyor işte bu işler.
Evet.
2080 Ti yok hala süperde, o en tepede kaldı. 2080 süperden başlıyor kartlar.
Evet.
Böyle devam ediyor bakalım. Intel CPU'dan sonrasını hazırlanıyormuş.
Evet, bu çok fazla bilgi yok ama Intel'in işte bir sunumunda XPU diye bir kavram yakalamışlar.
Neymiş o?
Bana belli değil bir sürü şeyi, bir sürü detayı ama benim anladığım kadarıyla şeye göre şekillendirilebilen, ihtiyaca göre şekillenebilen bir yonga benim anladığım kadarıyla. Yanlış anlamış da olabilirim. Veri yok ortada. Galiba network'ü kontrol etmesi gereken bir şeyse ona göre şekillenecek. Grafikse grafiğe göre şekillenecek. Bilgisayar işlemcisi ise ona göre şekillenecek bir CPU yapısı galiba. Hmm. Galiba. Ama hani bir sonraki Intel adımı düşünüyor.
Evet. Hindistan nükleer santrali hacklendi. Adamların nükleer santralini hacklemişler ama şeyde kalmış. Daha çok yönetim kısmındaki bilgisayarlara erişilmiş. Yani operasyon kısmına gerçekten hani o nükleer santrali kontrol eden mekanizmalara gelmemiş deniyor. Tabii ki yine bu hani şeylere giriyor. State sponsored attack, evet. Deniyor ya. Ülkelerin arkasında bulunduğu.
Evet.
İşte öyle bir şeyle nükleer tesisi hacklemişler adamlar da. Evet, hacklendik demiş malware'le. Şeye bağlantı var diyorlar. Kuzey Kore'nin Lazarus grubuna. O var arkasında deniyor.
Bir de hani nükleer santralin böyle bir şimdi boyutu var. Hı hı. O Çernobil falan hiç olmazsa analog şey yok, bilgisayar yok. Çünkü o zaman ya da çok ilkel internet yok. Şimdikilerin bir de bu boyutu var.
Öyle. QNAP marka NAS cihazları saldırı altındaymış.
Evet, bir yazılım çıkmış. QNAP marka internete bağlı NAS cihazlarına bulaşıyor.
Güzel.
İç kullanıcı A kullanıcısı isimlerini, şifrelerini çalıyor. Hı. Cihazda resetlesen de hani açıp kapatıp açsan da silinmiyor diye bir konu var. Çeşitli işte önerilerde bulunmuşlar cihazı internete bağlamayın falan diye, ama hani zaten ağa bağladın mı internete yani. De çıkıyor. Yani onun bir Cloud Connect şeyi var, onu mu bağlamamak lazım? Kimisi şey iddia etmiş, Şubat ayında çıkmış olan bir yama var, o zaten olursa bulaşmıyor falan demişler. Şu anda bayağı bir belirsizlik var. Hı hı. QNAP marka bir cihazınız varsa bir araştırın bence. Hani ne oluyor, ne bitiyor. Ya da hakikaten dünyadan erişime gerek yoksa o şeylerini kapatın, onun bulut bağlantısını falan kapatın cihazın yönetiminden. Şu anda çünkü bir belirsizlik var.
Aslında şey, hani bu yayılmadan da henüz bir şey çıkmamış durumda. Yani bir olay
ya,
rapor edilmemiş.
Ya kullanıcısının yani benim lokal ağımdaki şifremi çalıyor. Hani onunla benim ağdaki işte benim özel klasörüme girebilir en fazla.
Yok, şunun için de bot haline getirip DDoS saldırısında kullanılacak deniyor.
Çünkü her NAS cihazı CPU'suyla, RAM'ıyla, işletim sistemiyle bir Linux bilgisayar aslında. Onu kullanması ihtimali var. İnternete de çıkan bir bilgisayar. Ya QNAP normalde sık firmware güncellemesi yayınlayan bir firma. O da otomatik geliyor. Bu tabi bulaştığı zaman yeni yayınlanmış güncellemeyi de yükletmiyormuş. Hmm. Algılatmıyormuş. Birazcık kullanıcıların, özellikle hani büyük kurumsal kullananların takip etmesi gereken bir konu.
Evet.
Şu anda çok şey de yok, veri de yok.
Bir sorun da şeyde var, Android'de var. Bir malware de oraya bulaşıyormuş. 45 bin cihaza bulaşmış ve silinmesi de çok zormuş.
Evet, burada da şeyle eğer sağdan soldan APK dosyaları çekip kuruyorsan kendin belanı arıyorsun. Çünkü o şekilde bulaşıyor. He. Bulaştığı telefondan da yine iddiaya göre şey yapmıyor. Sıfırlasan da kalıyor. Ve sürekli yaptığı kuruyor çok kendini. Küçük kötü bir şey yok. Yani kötü bir şey şu anlamda notification gösteriyor, reklam gösteriyor diyorlar. Habire de işte başka reklam gösterecek başka uygulamaları indirtmeye sana çalışıyor diyorlar. Buradan hani para kazanmaya çalışıyor olduğunu tahmin ediyorlar. Ama tabii ki bir bulaşmaması gereken, olmaması gereken bir şey. Bir adı da var da şimdi ben okuyamadım.
Xhelper şeyin adı.
Bunun ama işte başlangıç noktası o bilgisayarına sitelerden indirdiğin APK dosyalarıyla sen elden şey, bu bir web sitesine girdin diye kurulmuyor. Hı. Sen bir şey, bir APK dosyası kurdun diye bulaşıyor. Kurunca bulaşıyor. İşte orada iki kere düşüneceksin. Tamam, bazı şeylerin hani APK dosyası indirip kurmak illaki korsanlıktan değil. Bazen istediğin bir şey senin ülkende yayınlanmış oluyor. Mağazandan indiremiyorsun. Ya da hani şey, bir şey var, ne bileyim işte insanlar Google'ın kamera yazılımını kurmaya çalışıyorlar telefonlarına. Sony'nin MP3 player'ını kurmaya çalışıyorlar. Hani kötü bir şey değil yaptıkları. Onun için o unknown sources, bilinmeyen kaynaklar özelliğini açıyorlar. APK'ları kurabilmek için böyle sorunlar çıkıyor. APK dediğimiz, daha önce konuşmuştuk. APK dediğin bir zip dosyası ve bir checksum'ı, kontrol imzası şeyi yok. İçindeki içi kolaylıkla değiştirilmiş olabilir. Dolayısıyla internetten ne çektiğinin adı yazıyor Google kamera. İçi ne? Hiçbir zaman bilemiyorsun, bilemezsin. Evet. Çok kolay modifiye edilebilir. Sadece dosyaları değiştirip tekrar zipleyip adına APK yap. O yüzden hani iki kere düşünmen lazım. Böyle dosyaları toplayıp sitelerden kuruyorsan ya da işte paralı yazılımların APK'larını bulduğunu düşünüp seviniyorsan iki kere düşünmen lazım. Bir şey olmayabilir ama olmaması için de hiçbir neden yok. Bir kötülük olmaması için hiçbir neden yok.
Bu Xhelper'ın şeyi, enteresan tarafı, kendini telefonu resetlesen bile hiçbir şekilde kurtulamıyorsun bir bulaştı mı. Ve tehlikeli kısmı şu diyorlar, başka yazılım yükleme özelliği olduğu için yarın öbür gün bu adamlar buraya sana yine DDoS saldırısı için gerekli paketleri yükleyiverirler, evet, telefonuna diyor.
İşte yapacak bir şey yok. Hani sen o riski göze alıyorsun. Ben, evet, bunu dosyayı çektim buradan. bir de şey diye zaten ilan ediyor sitelerde. Yok modlu bilmem neli şey. İşte ne indirdiğini bilmiyorsun.
Evet. Mozilla eklentilerin diskteki XPI dosyalarından yüklenmesini engelleyecekmiş.
İşte aynı şey. Side loading. Demin konuştuğumuz şey. O aynı nedenlerden ötürü Mozilla'da eklentileri diyor ki extensionları benim hani mağazamdan online yükle. Öyle dosyasını indirip de aynı APK yükler gibi lokalden yüklüyorum. Artık izin vermeyeceğim diyor. Aynı nedenle çünkü öyle. Ne yüklediğini bilemezsin. Onun da eklenti mağazası var online. Browser'ın içinden giriyorsun zaten diyor. Oradan yükle.
Öyle. Adobe'de 7,5 milyon Creative Cloud kullanıcısının bilgilerini açık etmiş.
İnternette şifresiz, şeysiz bir database'te saklamış. Bütün kullanıcıları. Bu kaçıncı? Ben aslında
daha önce de oldu.
Bu daha önce de oldu.
Daha önce de oldu.
Ya da aynı şey mi tekrarlandı bilmiyorum. Saçma sapan bilmiyorum. 7,5 milyon kullanıcı. Hepsi profesyonel.
Ya.
Adobe yazılımlarına para vermiş, etmiş. Belli ki buna para verecek kadar kullanan profesyonelin bilgileri.
Şey
ne olacak? Bu adamların hiçbir şey olmuyor ki. Eline
şey
cetvelle
olmuyor.
Vuran bile yok.
Yok.
Hiçbir şey olmuyor işte. O yüzden o çaldırdı, bu çaldırdı. Geçen hafta sadece hosting, eski sadece hosting, yeni adı neydi? Premier DC miydi
evet.
Neydi? Hacklendi, haberi çıktı. Zamanla şey oldu sonra. Her şeyi çaldırmışlar.
Her şeyi.
Hani ilk başta ne çaldı? Her şeyin çalındığını öngörelim falan gibi bir şeyler. Yuvarlak ifadeler vardı. Sonra ortaya çıktı ki çaldırmışlar her şeyi. Benim günahım ne ya? Ben kullanıcıyım, kredi kartımda hizmet satın alıyorum. Bir şeyim yok. Bir hani güvenlik açığım yok, bir şeyim yok. Güvenlik açığım bu adamlarla iş yapmak.
Evet.
Ama Adobe diyorsun şey değil ki, hadi dedin bana Premiere DC ile niye çalıştın? Peki. Adobe daha kimle çalışacağım? Photoshop'u, Premiere'i, adı bak onu da Premiere. İşte başka bin türlü profesyonel tek seçenek yazılımı üreten firma. Buna da mı güvenmeyeceğim?
Öyle. Yani biz de diyoruz bunlar bazen ceza alıyorlar ama hani hiçbir şekilde bunlara dokunan şeyler değil.
Değil ya, hiçbir şey olmayacak. 7,5 milyon kullanıcıyı çaldırmış, hiçbir şey olmayacak.
Öyle.
Eline en fazla cetvelle vuracaklar benim dediğim gibi. O kadar.
Evet. İnternetin ilk tohumu atılalı 50 yıl oldu. Az önce giriş yapmıştık biraz.
Tam 69 yılı, 50 yıl önce araştırmacılar işte şey yapıyorlar. O zamanlar böyle ağlar var ama işte üniversitede adam anlatıyor işte benim odamda diyor cihazlarla doluydu o cihaz ama şey bir tanesi işte uyduruyorum şimdi Oxford'a bağlı cihaz, öbürü başka Cambridge'e bağlı cihaz, öbürü MIT'ye bağlı cihaz tek tek. Ben diyor şeyi hayal ettim ya, hepsi birbirine bağlı olsa da böyle birleşik ağlar, her ağ ayrı yerine bir ortak ağ olsa diyor. İşte internet düşüncesi orada ilk kafasına yer etmiş. Sonra da başlıyorlar bunun olması için çalışmaya. Tabii ARPANET deniyor. İlk önce bu daha çok askeri,
tabii.
Biraz üniversite, biraz da askeriye şeyli, çıkışlı bir olay. 50 yılda bizlere geldi.
Ya.
Ulaştı.
Evet. Sen ilk ne zaman girdiğini hatırlıyor musun internete?
Ya biz internete ilk girdiğimizde internete girdiğimizi bilmiyorduk. Bize İTÜ'de VMS diye Virtual Machine System bir şey kullandırmışlardı. Yeşil ekranlı böyle aptal terminal kabul edilen, tabir edilen, hani diski, kendi işletim sistemi falan olmayan sırf erişim noktası. Onların başına götürmüşlerdi. Onlar bir VMS Vax mı ne, bir büyük mainframe bilgisayara bağlı. Onu görmüyorsun sen zaten, o büyük olsa hani oda büyüklüğünde bir şey. Yani orada gösterdiler işte şey yapabiliyorsun. Biz tabii ne önce biz ilk başta yandaki arkadaşa küfür yollamayı falan hemen şey yaptık. Talk mu ne diye bir komutu vardı. Onun ekranına şey düşüyor. Senin yazdığın yazı düşüyor. Hani onu gördük. Sonra bize dediler ki ya bunu kullanarak işte dünyadaki üniversitelerin kaynaklarını şeylerini araştırabiliyorsun. O Gopher falan arayüzüyle. Hatta bir broşür ver, bir tanıtım şeyi, föyü gibi bir şey vermişlerdi. Büyük ihtimalle benim evde duruyordur o dosyalarım arasında. Çok bir şey anlamadık tabii. Onu bir de kullanmak için önceden randevu alıyorsun. O kadar tabii şey değil, hani
kaynak
sınırsız bir ortam değil. Önceden randevu alıyorsun, şey yapıyorsun, layık bulunurlarsa seni izin vermeye gidiyorsun, çalışıyorsun falan. Hakikaten çünkü araştırma şey amaçlı bir şey senin de orada. Zaten hani oyun moyun yapabileceğin bir şey yok. Yani sırf yazı ekranı şey yok. Bir de printer var. Okuyacaksın, edeceksin, aradığın makaleyi bulacaksın, printer'dan çıkaracaksın. Ya da işte mail atacaksın, şey yapacaksın, iletişeceksin. Sene herhalde 91 ya da 92. Biz dediğim gibi o zaman hani kullandığımızın internet olduğunu anlamadık zaten. Hani bir bilgisayar sistemi işte ilginç bir şey. Ama bir yandan da tabii o sırf yeşil ekran ya da ne derler amber Türkçe hani böyle bir şey renktir. Turuncunun bir sıcak bir turuncudur. O renkte ekranlar. Sırf yazı şimdi senin evinde Commodore 64 var, Amiga var, stereo ses işte Amiga'da tabii sesler, müzikler, renkler alışmışsın. Orada yazı ekranı sana korkunç, sıkıcı bir şey geliyor. Zaten hani bilmem ne makalesi üzerine araştırma yapmak, sen daha üniversite birinci sınıftasın, o da bir şey ifade etmiyor. Bizim hiçbirimiz bir daha hani oraya gidip de öyle randevu alıp da çalışacağım, malışacağım şey yapmadı. Zorunlu ders falan değildi. Bizim kültürümüz olsun diye göstermişlerdi bize. İTÜ'nün gümüş suyundaki binasında duruyor mudur? Herhalde o makineler durmuyordur ya da belki değişmiş güncel PC'lerle bir şeye dönüşmüştür. O zaman bir elimizi sürmüşüz biz bilmeden. Daha sonra da ben 94-95 yılları falan herhalde BBS kullanıyorduk biz. Doruk BBS diye bir şey vardı. BBS'i kullanıyorduk. Yani telefonla bağlanan. Şöyle bir şey düşün. Mesela Facebook düşün ama sadece Facebook. Hani tek Facebook'a bağlanıyorsun. Tek bir siteye bağlanıyorsun gibi düşün BBS'i. Telefonla direkt orayı çevirip bağlanıyorsun. Doruk BBS'te mail, yani yazışıyorduk, mesajlaşıyorduk. Orada da forumlar vardı, şeyler vardı. Şimdi Facebook gruplarının tam aynısı. Ama şeyi bilmiyorduk ya da bilsek de anlamıyorduk. Aslında Doruk BBS'teki senin kullanıcı hesabın bir e-mail hesabıydı. Hani dünyaya da mail atıp alabilirdin. Biz bunu tabii geç anladık, geç öğrendik. Olsa bile arkadaşının yok ki kime mail atacaksın? Hani yani. Senin maile seni telefonu, Cem Yılmaz'ın şakasındaki gibi telefonu ilk icat eden adam kimi arayacak? Şöyle duruyor telefon evde. O hesap sonra hayatımıza girdi işte zaten hani. Şeyin o çevirmeli ağın telefon süper online'lar, iksirler falan girmesiyle hayatımıza bugüne geldik.
Herhalde en radikal değişim internetin sürekli hale gelmesi. Çünkü tabii, böyle çünkü tabii. Telefon edince
tabii, ben de normalde çalışıyordum. Evet. Mesela o Doruk BBS'de maillerini, mesajlarını yazıyordun. Onun bir uygulaması vardı. Mesajlarını, şeylerini yazıyordun. Bağlanınca gönderiyordu, alıyordu. O, zaten Doruk BBS'in kendisi de dünyaya da o e-mailleri yine günde bir kere iki kere İTÜ'ye mine bağlanıp gönderip alıyordu. Hani şey, dolayısıyla senin mailin böyle dura dura gidiyor aslında, elektronik mailin, internet mailin dura dura gidiyor, bekleye bekleye gidiyor. O zaman öyleydi. Senin dediğin gibi mesela ben en büyük devrimi şeyde gördüm. ADSL'in gelmesiyle gördüm. Çünkü o zamanlar benim web sitem falan vardı. Kullanıcıların bağlanmasını, trafiğini, şeyini görüyordum. ADSL'le bir patlama oldu. Kesinlikle. Daha önce kablonet falan sürekli bağlantıyı ilk kablonetle, kablo TV üzerinden internette gördük ama az kişi de vardı. Çünkü her yerde olmadığı için parasını versen de alamıyordun. Bugünkü fiber gibi. Parasını versen de alamıyordun. Ama ADSL'le patladı hani insanların, ben bir sitenin yöneticisi olarak şeyi gördüm. İnsanların sitede geçirdiği süre, bağlantı sayısı bir anda olumlu anlamda çok ileri gitti. Kaçtır? Herhalde 2000'lerde.
Evet.
Ben kablo interneti 2003'te mi ne bağlatmıştım Bakırköy'de evime?
Ben 2000'de
kablo TV'yi. Ancak Aktif Kablo diye bir firma sonra kapandı onlar. Cem Uzan firmasıydı falan. İşte bugünlere geldik.
Evet. Bir de şey oldu. Şimdi ekran kartı o zaman da vardı. Şimdi de var. işlemci o zaman da vardı, anakart da, ama modem diye bir şey kayboldu gitti. Şimdi şekil değiştirdi, artık evinde ayrı bir cihaz oldu. Bilgisayarla alakası
tabii,
olmayan.
Tabii.
Wireless haline gelmiş. Biz aslında onu da kart olarak alıp bilgisayara takıyorduk.
Bilgisayara takıyordun. Yok hardware modem, software modem kavgası. Hariciler, USB'ler. USB'den önce seri porttan takılıyordu. O seri portun yok IRQ'su diyemeyi bilmem nesi bir olaydı yani. Onun sırf onun takmasını biliyorsan oradan hayatını kazanıyordun.
Evet.
O sayede. İşte USB ile kolaylaştı. Sonra dediler ki yok software modem var bilmem ne. Açıkçası hiçbir şeyini de görmedim software modemin de bir zararını görmedim ama hadi software modem var dediler. O zaman şeyler şimdi olmayan markalar Supra, US Robotics zaten efsane kayboldu tabii. Gitti yok oldu. Başka Aztek miydi? Aztek modem vardı.
Apache vardı.
Varoğlu vardı. Datron yerli markaydı o. Varoğlu vardı.
Geek değerliydi değil mi?
Ya bilmiyorum markaydı o. Markaydı. Hani, yani anladığım kadarıyla Türkiye'de bir olan bir etiketti. Vardı canım. Elsa'nın modemleri vardı. Her firmanın modemi vardı. Kreatif.
Evet. Bir fark oluyor muydu internette? Yok. Çünkü internet o kadar yavaş bir şey zaten. Yani hiçbir şey o fark olamıyordu.
Yani şöyle Murat bir fark varsa da şimdi ölçülebilir bir şey olmadığı için şehir efsanelerine yol açıyordu. Yani hakikaten şöyle mi böyle mi? Hani hat kesildi. Ya neden kesildi? Hani belki de başka bir şeyden kesildi. Evet. Oluyordu canım işte o şeyler. Telefon çevirip internete bağlanıyorsun. Telefon numaraları meşgul çalar. Başka numara bilmem ne. Hesabını birbirini çalanlar.
O doğru mu bilmiyorum. Filanca numarasını ararsa o daha hızlı bağlanıyormuş.
Tabii tabii. Şeyin de etkisi olabilir ama çünkü bazı...
Yoğunluk değil mi?
Şimdi bazen hayır şey işte ne? Efendim US Robotics karşısında US Robotics görmek istiyordu. Yok işte X neydi? K256 Flex miydi neydi bir tanesi? Evet. Bir iki farklı onların bir V96 mı ne bir şeye gelene kadar standarda gelene kadar herkesin kendi standardı vardı. Senin modemin hangi standardı destekliyorsa karşısındaki de oysa... Aynı dilden konuşuyorlardı falan işte o kötü günleri geçirdik.
Ben V90'ı hatırlıyorum çok muhabbeti geçiyordu.
İşte V90 gelince şey oldu oturdu. 33600'dü çünkü şey işte hızı. 56 için şey lazımdı. Aynı dil konuşmaları lazımdı. V90 sonra V92 de çıkmıştı galiba o şeyi bir ortak zemin bir standart oluşturdu. Her zamanki gibi ilk alanlar zararlı çıktı falan filan.
Evet.
Yaşadık işte. Gördük.
Duruyor içeride bir kısmı hala bizde modem var.
Yani bir kutu dolusu var.
Evet. Python programlama dilinin mucidi emekliye ayrılıyormuş.
Evet o da dünyanın şaka maka. Hani bugün bilgisayar programlama dili deyince insanlar işte Basic der, C der. Belki C Sharp derler, Double Plus derler falan. Belki eskiler benim gibi COBOL derler, Pascal derler. Pek Python, Python akla gelmez ama dünyada en çok kullanılan dil diyorlar. 30 yıl olmuş. Artık mucidi tam emekliye ayrılmış ama bu bunun bittiği anlamına gelmiyor. Artık o bir kendi yolunda ilerleyecek. Bu hafta yazılar çıkmıştı. Ya bu bütün dünyayı Python tabii yılan biliyorsun. Bütün dünyayı bu yılan yutuyor diye yazılar çıkmıştı başarısından ötürü. Üzerine böyle bir emeklilik haberi geldi. Ama işte Python sürer. Tabii. Geliş şeyini yoluna devam eder.
Python şey miydi ya? Quickshot Joystick var mıydı Python?
Bilmem.
Ben öyle hatırlıyorum.
Monty Python var komedi.
O var tamam.
PPC'de bilemiyorum.
Sanki öyle bir şey
vardı yapmıştım. Var galiba.
Quickshot Python diye.
O da içeride varsa vardır.
Evet. Verimlilik ve teknoloji fuarı başladı. Şimdi bu Ankara'da olan bir etkinlik. Program akışını vereceğim. Güzel herkes var. Hani baktığın zaman TürkSat'ından Microsoft'una, Google'ına seminerler şeklinde gidiyor. Hatta pazar günü de bizim Murat Şen'in sunumu var. Ona da giderseniz selam söyleyin. Vereceğim şeyi etkinlik ücretsiz. Hani katılabiliyorsunuz. programdan bakın, seç beğenin. Güzel bir etkinlik olmuş. 3 Kasım Pazar. 21 Ekim Perşembe, 3 Kasım Pazar arası. Siz bir iki günü kaçırmış olacaksınız tabii bu durumda. Şimdi öğreniyorsanız. Ama linkten takip edebilirsiniz etkinliği. PlayStation Vue 2020 yılında kapanıyor.
Yani tabii bir sürü kişi diyecek ki o ne bu? Öyle bir şey mi vardı? Bu işte bir streaming video servisiymiş.
Evet.
2020 yılında kapatıyormuş Sony. Bilemiyorum, hani bu Türkiye'ye hiç mi gelmedi?
Ben de
yani
hiç bilmiyorum
abi. Geldiyse bile Sony bu konuda hiçbir şey
yapmadığından eminiz de.
Dünyada şimdi Disney'in falan yani girmesiyle yani karışacak arenada demek ki biz çekilelim demişler.
Çünkü abi bu platforma giriyorsan hakikaten ses getirecek yapımlar yapman gerekiyor. Şimdi Disney geliyor ama işte Star Wars'tan giriyor. Yeni dizilerle geliyor. Zor bir yer yani. Kullanıcı için de zor tabii.
Ya Sony'nin de aslında içerik boyutu var.
Var da.
Sony yıllar önce beta VAS kavgasında mağlup oldu. O yediği dayaktan çıkardığı derslerden birisi şey, içerik lazım.
İçerik lazım, evet.
O yüzden de bu Sony'nin film çekiyor olmasının nedeni bu deniyor. Hmm. Yıllar önce o VAS beta kavgasını kaybetmesi. Hani bir içerik boyutu var ama demek ki hani şey yapmak istemediler. Daha fazla para harcamak, şey yapmak istemediler. Çünkü bu zaten PlayStation'da kısıtlı da bir şey. Hani yani diğerleri yok saatine de yükleniyor yani bilmem ne.
Evet evet.
Sony o konularda hep kendi ekosistemini yeterli zannedip ayak dirediği için sonra da hani vazgeçtiği evet için bundan vazgeçmişler. Çok kişiyi etkilemeyecektir.
Electronic Arts Steam'e dönüyor. Bu geçen haftanın haberi aslında ama yetişmemişti. Dedikoduydu daha doğrusu. Sonra kesinleşti. Electronic Arts'ın oyunları tekrar Steam'de satılacak. Servisleriyle de beraber üstelik.
Ama benim orijindeki oyunlarım Steam'e gelmiyor. Geçmiyor.
Yeni oyunlar. Tekrar alırsan.
Yenisini daha alırsan.
Evet. Steam üzerinden.
Onu halletseler çok iyi olurdu. Bu haliyle hani bundan sonra orijinden almazsın. Ama ya eski oyunları aktarsalardı.
Ben şeyi anlamıyorum. Şimdi Steam'le Origin rekabete girecek mi? Yani ona izin verecekler mi? Steam'de daha mı ucuz olacak mesela bir filanca oyun? Olabiliyor
evet
mu?
Evet. Artık bilmiyorum nasıl. Ya da crossplay olacak mı?
Crossplay olacak gibi gözüküyor. Yapılacak.
Electronic Arts karar verecek.
İlk oyunda şey olacakmış. Star Wars Jedi Fallen Order olacakmış.
O oyun ne zaman çıkıyor?
Abi eli kulağında onun ya. Şimdi tam ezberimde yok ama çok yakında geliyor. Ya bu ay çıkacak. Kasım'a geldik. Kasım'da mı çıkacaktı öyle hatırlıyorum. Ya filmden önce çıkması gerekiyor. Çünkü öyle kazımışım aklıma. Çok heyecanlı değilim açıkçası. Şu an ön siparişte zaten, istersen şu an satın alabiliyorsun da.
Çıkınca alırım.
Ya bilmiyorum, hiç hoşuma gitmedi. Güzel şeyler yapmışlar ama yani single player'ın 15 Kasım. Tam doğru hatırlıyorum. 15 Kasım'a
15
çıkıyor.
15 gün sonra çıkıyor.
Evet, şeyin de biletleri satışa çıktı bu arada. Filmin de biletleri satışa çıktı.
Filmin biletini niye bir ay önceden alayım ki?
Şunun için
bir
mesela...
Bir buçuk ay önceden
evet,
alayım ki.
Yok, mantıklı dediğin doğru da biz mesela grup halinde izleyeceğiz. Şimdi herkes grupta olsun diye önceden alıp bir yer ayırtıyorsun aslında.
Siz hangi gün izliyorsanız söyleyin de biz izlemeyelim orada o gün. Çünkü yok kafasında kasta masta gelen
o, hepsi
adamlar
olacak,
oluyor.
Hepsi olacak.
Yok kalsın. Önümü göremiyorum zaten. Koca kafasında
kaskla oturamaz
var,
abi.
Şey mi var? Yok abicim, ben başka bir gün giderim.
Kaskla oturamaz. O kasklar öyle bir terletiyor ki adama. İçeride
tabii
nefes alamıyorsun.
Fan yok mu?
Yapıyorlar. Şimdi minik fan, bu ekran kartı fanları gibi minik fanlar takıyorlar ama yetmiyor abi içeriye yani. Çok çok ısınıyor içerisi. Evet. Önünü falan da zor görüyorsun bu arada. Hani takıları
tabii,
düşersin.
Tabii. Zaten şey var. O işte kaskların bilmem ne şeyin çoğu gerçek hayatta bir savaşta şeyde sana sağlayacağı hiçbir şey yok.
Hiçbir şey yok.
Çünkü önünü görmediğin için aslında kuşaç seni hemen doğrayacaklar orada. Şey de öyle, ben bir video izledim. Bir gerçekten işte silah falan ustasına şeyi gösteriyorlar, bu oyunlardaki zırhları, oyunlardaki silahları gösteriyorlar. Genelde gülüyor tabii adam. Çünkü diyor ki hani bu zırh da şey, mesela şeye çok gülüyor, bu kötülerin zırhları hep dikenli oluyor ya.
Evet.
Diyor ki bu diyor sana girer diyor ülkenler. Hani bununla savaşacağım bilmem ne diyorsun, hepsi sana girer diyor. Artı mesela öyle boynuzlar boynuzlar kafanda şeyi istersin diyor. Sen diyor darbeyi akıp gitsin istersin. Bu diyor takılır tutar. Diyor bu şeyi tutar kılıcını karşındaki adamın şeyin. Onu diyor istemezsin diyor. Sana vurup yansısın ya da işte kaysın istersin. O yüzden diyor gerçek hayatta öyle boynuzlar dikenler bilmem ne bu hani oyunda olur anca diyor.
Yalnız hani yanlış biliyorsam düzeltsinler. Samurayların mesela kıyafetlerinin biraz öyle olmasının sebebi yani dışı öyle sana bir geliyor adamlar sen korkup kaçıyorsun. Hani ne geliyor diye.
Tabii canım şey var hani psikolojik o, tarafı o, o boyut var her zaman. Ya o birazcık şeyle önemli. Şeyle geçerli Murat. Şimdi şövalye dediğin adam Batı kültüründe şövalye dediğin adam köylüyüm, öylüyü öldürüyor aslında. Yani savaşta onun karşısına çıkan adam köylü. Hani normalde öyle zırhla mırhla bilmem ne onun içinde hareket edemiyorsun, edemiyorsun zaten. Öyle buzdolabı gibi duruyorsun. İki tekme atsalar kalkamazsın. Yere kalkamazsın. Düşün, kalkamazsın. Ama işte onun karşısına sürülen adam köylü. Elinde tarım şey bugün FRP'lerdeki falan dikkat et. Öyle eski çağ silahlarının çoğu aslında tarım ilacı, şey tarım aracı. Aracı. Çünkü şey yok. Kılıç mılıç çok lüks bir şey. Öyle insanın kılıcı mılıcı yok. Hmm. Normal sen köylüsün. Hayatta en fazla işte tarlayı bütün gün biçiyorsun. Onunla gidiyorsun. Evet. Kral efendi savaşa çağırıyor. Onu alıp gidiyorsun savaşa da.
Neyin varsa.
Kralın bir has adamları var. Onları giydirmiş, yedirmiş, içirmiş işte. Onlar öyle robot gibi. Sen ölüyorsun zaten. Seni sürüyorlar. Onlar at üstünde bilmem ne. Gerekirse de onlar seni biçiyor. Hmm. Hani ben şeyi bir ara çok kafayı takıp araştırmıştım. Bu eski savaşlar aslında tabii ki hiç filmlerde gözüken gibi şeyler ya da oyunlardaki gibi şeyler değil. Ki o kadar gösterişli şeyler değil. Ölüyorsun. Evet. Ölüyorsun. Sen elinde zaten dediğim gibi tahta mahta bilmem ne öyle kılıç kalkan falan yok. Öyle babandan kalma paslı bilmem ne kılıç varsa kalkan yok. Yani kalkan varsa şey yok. Giriyorsun, arada güme gidiyorsun.
Bir de tabii büyük büyük savaşlar diye okuduğun şeylerin aslında ya, mahalle kavgası.
Mahalle kavgası tabii tabii. Şey değil öyle. Şimdi bakıyorsun o hakikaten işte Yunanlılarla Perslerin savaşı, İranlıların savaşı 300 filmindeki falan. O gerçek bir olay. Hani yaşanmış bir olay da diyor ki 1 milyon kişi İranlıların ordusu. Ya 1 milyon kişinin ya. İnternet yok, telefon yok, bilmem ne yok. Nasıl organize edersin, nasıl hareket ettirip, nasıl beslersin, nasıl yön buldurursun? Yani bunlar zamanla 1 milyon kere abartılıyor. Aslında çoğu Orta Çağ Savaşı köy kavgası, mahalle kavgası boyutunda. Normal tarih, kazanan yüzde çarpıyor sayıları. Kaybeden zaten ölmüş.
Evet.
Kimse inanmaz ona.
Bu arada bu Star Wars oyunu single player olacak, multiplayer yok gözüküyor.
Ne güzel işte.
Hikaye boyutuyla olacakmış. Bakalım.
Bana göre.
Gelirse inceleriz.
Gelir. Gelir. Siz grup halinde alırsınız. Belki grup indirimi yaparlar size.
Yapmıyorlar abi. Aslında mantıklı. Niye grup indirimi olmuyor ki? Işte. 5 kopya alacağım ben belki. Böyle bir şey yok değil mi?
Yani, yok.
Yani çok saçma. Hediye
bazı edeceğim. Bazı firmalar şeyi akıl ettiler. Mesela galiba Left 4 Dead öyleydi. Ya evet, bu multiplayer evet, oynanacak. Bari bir indirim yapalım da. Alsınlar ya da işte fazladan sana 2 kopya 3 kopya veriyor. Arkadaşına da ver de oynayın. Tabii bu şimdi Fortnite bunu yapmaz. Bu şeyde lazım. Oyun daha yer edecekken kendine mantıklı şeyler.
Öyle.
En güzeli şeydi. Bunu geçenlerde de bir yerde konuştuk. PSP'de bir sistem vardı. Arkadaşına o oyun arkadaşınla multiplayer oynayacaksın. Arkadaşında oyun yok. Senin makinenden oyunun bir kopyası multiplayer oynatacak kadar kısmı gidiyorduk arkadaşın PSP'sine. Oynuyordunuz. Sonra o kapattı mı bir daha oynayamıyor tabii. Hani o oyunun çünkü tamamı yok onda. Ama karşılıklı oynayabiliyordunuz. Süper bir sistemdi. O yüzden hemen yok ettiler. Hani 2 oyun, 3 oyun, 5 oyunda kaldı. Şimdi acımıyor firmalar. Herkes alsın diyor.
Evet. Disney Plus'ın da açılma zamanı geliyor. O da Mandalorian'la açılacak. Onun da trailer'ı çıktı.
O Türkiye'de yok.
Türkiye'de yok.
Onu torrent'ten izleyeceğiz. Torrent'ten çekecekler. Hmm. Sizin grup halinde çekersiniz. Birbirinize seed edersiniz. Ne güzel.
Bilmiyorum VPN'le falan çalışıyor mu Disney ama zannetmiyorum. Tedbiri almışlardır herhalde.
Ya o da bir vicdansızlık. Hem yani sonuçta korsanlık değil. Hani abonelik olmadan izleyemiyorsun. Evet. Parasını veriyorsun ama VPN'le geldin diye kabul etmiyor. Hı-hı. Tamam, onun derdi işte farklı ülkelere farklı içerik ve farklı fiyat uyguluyor. O düzen bozulmasın istiyor. Hı-hı. Ama ya kardeşim, paramla aldım bunu. Korsan değilim ki yani.
Öyle.
Kapıdan çevrilmek de hoş değil. Netflix yapıyor bunu.
Netflix yapıyor. Bu arada şimdi bak, unuttum ben. Şimdi sen deyince aklıma geldi. Bunlar bir birlik olmuşlar. Şimdi adını unuttum. Yeni bir gelişme. Bu şeye karşı geleceklermiş. Bu paylaşım olayına çözüm bulacaklarmış. Yeni bir platform oluşturuyorlar. Nasıl
ya,
çözeriz?
Kafayı taktılar ona. İşte evet. Bir geçen haftalarda da Netflix bir tweet mi ne attı? Hani o şifreyi paylaşanlar falan hakkında. Hani bir şey demiyor da. Ya işte biliyoruz falan gibi.
Şimdi onu yok edeceklermiş.
Onu kafaya belli ki taktılar. Kendileri bilirler. Şimdi şey yapabilirsin, bunu gelir düzeyi yüksek ülkelerde tamam hani zorlaştırıp da gelirini, müşterini arttırabilirsin ama Türkiye gibi zaten 3'ün 5'in hesabını insanların yaptığı ülkelerde ve korsanlığın şeyin hemen kenarda çok kolay bir şekilde evet. duruyor olan ülkelerde bu sadece müşteri kaybıyla
öyle.
Sonuçlanacaktır.
Aynen
fiyatı
öyle.
Arttırmak ya da zorlaştırmak.
Oyun dünyası aslında şu an şeyi konuşuyor. Death Stranding şeyleri çıkmaya
çıktı
başladı.
Mı?
Hayır, daha çıkmadı. Bu hafta çıkacak ama önümüzdeki hafta şey herkese erken incelemesini çıksın diye yani oyun firma şeylerine, yayınlarına yollanmış. Onların incelemelerinin tarihi geldi. Birer birer incelemeler çıkıyor şimdi. Çok karma karışık. Yani oyun iyi mi kötü mü anlayamadım ben okuduğum incelemelerden. Kimi felaket diyor, kimi çok güzel diyor. Yani karar veremedim ben okuduğum
oyunun
incelemelerden.
Oyunun kendisi öyle zaten.
Fakat şey dediler.
Bugüne kadar şeyi de anlamadın ki zaten. Hani bu oyun ne?
Evet.
Heh. Tarzı o. Adam onu, öyle yaptı.
Onu diyordum. Tam şimdi bir tane final trailer'ı çıkmış. Diyor ki oynayanlar sakın izlemeyin. Çünkü hani oynadıkça bir anda noktalar birleşecek. Spoiler haline dönüşecek diyorlar. Ha. O yüzden hani öyle.
Ben izleyeyim de bari anlamış olayım. Hani.
O da o da başka bir
oynamayacağım
açı.
İçin
evet.
Ne konuşuluyor, ne ediliyor bari oradan öğrenmiş olurum.
Şu anda en çok konuşulan konu tabii ki izleyen, şey oynayan gerçek oyuncu olmadığı için şu anda sadece inceleme puanları var. Orada da çok çeşitli böyle
yorumlar
çıktı. Mesela adamın biri isim vermeden dedi ki ya dedi bizim yayın dedi anlaştı dedi Sony ile 8'in altında biz puan veremeyeceğiz. O yüzden ben gizli olarak yazıyorum diye böyle Reddit'e yazmış. İşte adam gerçek midir değil midir ama bir yandan da piyasayı biliyoruz. Hani böyle şeylerin olduğunu biliyoruz.
Ya böyle şeyler dergide daha çok
evet,
vardı.
Öyle zaten.
Çünkü şey için bizde olup başka eksklusif diye bir şey vardı.
Evet.
Oyun dergileri başka yayınlardan önce yayınlamak için her türlü anlaşmayı yapıyordu firmalarla. Ama bugün şimdi bu zaten bir hafta sonra mı çıkacak işte bir gün sonra mı çıkacak bilmiyorum. Herkese gitmiş zaten bize gelmedi. Herkese gitmiş zaten. Hani orada daha bir de Sony ile anlaşma
Sony
yaptık
de,
onu ben
yapımcıyla
bilmiyorum.
İşte Sony dediği de yapımcı dediği herhalde şeydir. Oyunun yapımcısıdır. Sony olacağını zannetmiyorum. Gerçi orada çıkıyor ama.
Ya bugünlerde artık günümüzde oyun yayını diye bir şey var.
Evet.
Hani oyunu oynarken yayınlama diye bir şey var. Dolayısıyla insanları oyunda kandırmak pek kolay değil. Çünkü sen ne inceleme yapsan da adam onun oynanışını internetten açıp izleyebiliyor.
Doğru söylüyorsun.
Ha sorun bir tek şu.
Pre-order abi.
Ha, oyun çıkmadan. Oyun çıkmadan şeye mahkumsun. O
hype yaratıyor.
Oyun basınına mahkumsun. Oyun çıktıktan sonra oyun basınını kimse takmaz.
Hiç.
Kendisi seyreder.
Aynen.
İnternetten. Ya o yüzden de kardeşim yapmayın şu pre-order almayın şu oyunları ya. Söylüyoruz işte. Çünkü ne olduğunu bilmediğiniz bir şey alıyorsunuz.
Evet, hele ki bu oyunda.
Hani böyle şey var mı ya? Araba şeyi görmeden alır mısınız arabayı? Ne çıkacağını bilmeden 2020 model desem filanca araba alır mısınız? Niye bunu yapıyorsunuz? Tükenen bir şey değil. Tamam şeyi biliyorum işte ne yapıyor? Yok ceket veriyor pre-order yapanlara. Pre-order yazan ceket veriyorum falan. Ya oyunu bitirmek için gerekmiyor onlar. Hiçbir öyle bir oyun yapamazsın. Yani siz bilirsiniz tabii de bence hiç o olaya girmeyin.
Evet.
Girdiğiniz için 1000 tane oyun dönüyor işte. Oyun
aynen
içinde
öyle.
Oyun dönüyor.
Aynen öyle. Son olarak
bir de şey çıktı. Onu da tabii kabul ediyorum biliyorsun. Pre-order 100 lira, oyun çıkıyor 300 lira. İnsanları kafa kola alma.
Ha, evet.
Önceden alsınlar diye. Çıktığı gün fiyatı 2 katına çıkıyor, 3 katına çıkıyor. insanları kafa kolu alma bu. Gerçekten i̇şte, şey mafya taktikleri.
Orada da şey kullanacaksın varsa yani iade edebiliyorsun ya oyunları artık. Bir tek o işte.
Valla o riske gireceğime 300'ü alırım Murat, ne yapayım? Ne yapayım? Çünkü şeyi en baba hani beklentilerle beklediğimiz oyunlar skandal oldu şimdiye kadar. Hiçbir şey garantisi yok. O oyunun trailerının oyunun iyi olacağına yönelik hiçbir garantisi yok. Hmm. Ne oldu? Evolve için ortalık yıkılıyordu. Ne oldu? Forerunner için, ki benim de içimde hissettiğim bir kazıktır. Forerunner için ne bekliyorduk, ne oldu? Öyle. Daha önce o Sleeping Dogs, bilmem ne, Watch Dogs, 1000 tane örneği var. Hmm. Ben bu durumda 100 liraya pre-order yapmak yerine 300'e çıkınca almayı tercih edeceğim. Benim tercihim bu.
Bu arada tabii şey de çıktı geçen hafta, Call of Duty Modern Warfare çıktı.
En çok satan oyun oldu diyorlar. Hani Electronic Arts'ın açıklaması, en çok satan Call of Duty oldu ya da diyorlar, öyledir. Çünkü Call of Duty hep öyle oluyor. Hep tartışmayla çıkıyor.
3 günde 600 milyon dolar.
Hep şeyle işte bu sene almayacağız mı almayacağız tepkilerle çıkıyor. Herkes alıyor, herkes oynuyor. Alıyor. Bu sene de öyle olmuştur.
Evet.
Ben de oynayacağım. Biz zamanı bulamadım. Ben de oynayacağım Xbox'ta. Single player'ı güzeldir kesin.
Bilmiyorum valla.
Şimdiye kadar çok... her zaman Call of Duty'nin single player'ı güzeldi.
En çok tartışılan konu şu anda o biraz da, biliyorsun.
Ya bilmiyorum, bir yandan da yok yasaklandı falan gibi şeyler var. Şayalar var. Bir gerçekliğini bilmiyorum. Bizim ülkenin civarında geçtiği için hassas konular var. Da hani bilmiyorum, Türkiye'de yasaklanacağını oyun falan şaşırırım. Olursa olur ama şaşırırım.
Bakalım, onlar şey daha söylenti, sadece kesinleşmiş bir şey yok.
Merak ediyorum. Ben daha Call of Duty neydi, World War II. Onu bitirmedim ki, yarısına geldim. Onu bitirmedim ki, kaç yıllık oyun. Onu halletsem. Bir de Ghost var. O da Xbox 360'da kaldı. Hmm. Onu açıp da bitirmem lazım. Öyle yarım yarım. Zamanında her oyunu sırayla oynuyordum. Şey de koptu ip. O Advanced Warfare bilmem ne bir şeyler oldu ya. Hmm. Black Ops'tan sonra koptu bende zincir. O Black Ops 2, Black Ops 3, 4 falan.
Ben de Black
falan.
Ops'ta bıraktım.
Orada Black Ops çok güzeldi. Hı hı. Şaheserdi ama Black Ops'ta zincir koptu bende. Sonra takip edemedim. Öyle bir sürüsü de elimde var ama hani oynamış değilim ya da işte şeyi zincir koptu. Hani güzel evet, bir şey gidiyordu. O akış bozulunca yabancılık aldım.
Şimdi bir de hangi oyuna girsen sana şey veriyor. Şimdi Cadılar Bayramı etkinlikleri yapıyorlar. Hepsinde bir şey var.
Tabii, tabii. Şeyi sevmiyorum ama. Kimi oyun onun için 20 GB indirmek yani, istiyor internetten. Evet, sonra ne yapmış? Orada kukuleta var. Bilmem ne mantar mı? Kabak var. Bir de onlar yani 2 gün sonra kalkıyor. O 20 GB kalıyor diskte. Destiny çok yapardı bunu.
Yapardı evet.
Yapmasalar keşke.
Şeyde söyleyeyim hani, o da sınırlı bir event. Rainbow Six Siege'a bir mod geldi Cadılar Bayramı için. Bir kısım canavar oluyor. Saklambaç oynuyorsun. Hmm. Sen canavarsın. Aslında Rainbow Six karakterleri de yüzlerini değiştirmişler. İşte korkunçlu yapmışlar. Bir de yakalayanlar var ellerinde sopayla. Bir vuruşta öldürüyor. Hmm. Ama sen kaçan taraf gitti olarak saklanmak zorundasın. Seni öldüremiyorsun. Ama şeye izin vermişler, o karakterlerin hepsinin bir silahı var ama savunma maksatlı olanları. İşte bomba koyuyorsun, adamı sağır ediyorsun falan. Onlar var ama yani silahın yok, sadece kaçabilirsin. O ve 3 dakika süre içinde de seni bulmak zorundalar.
Evet, böyle bir iyi eğlenceler.
Öyle şeyler yapmışlar, hani. Güzel olmuş.
Saklanma oyunu.
Evet, tabii sonra roller değişiyor, bu sefer sen yakalama kısmındasın. Hmm.
Sopayla yakalayıp bir vuruşta öldürme kısmını isterim. Bak onu ben, o tam benim oyun tarzım. Onu isterim ama saklanacağım da adam yanımdan geçecek, ben ses çıkartmayacağım evet, da. Yok, o oyun değil benim için, o eziyet.
Yok ama bayağı zevkli, tavsiye
ediyorum. Sen şey oyna. Sticks, or aman, bilmem ne of Shadows. Masanın onu altına kaçıyorsun onu, fare olarak. Çok şey, eğlenceli oyun.
Blizzard Hong Kong banı sonrası önemli bir sponsorunu kaybetmiş. Şimdi tabii onlar da BlizzCon'a hazırlanıyorlar.
O banladıkları çocuğa verdikleri cezaları da, ya da yaptırım diyelim güncel tabir. bayağı hafiflettiler ama olan oldu.
Olan oldu. Mitsubishi'yi kaybetmişler. Mesela o bir sponsormuş.
Evet.
Kaybetmişler. Bakalım evet. Herkes BlizzCon'da ne olacağını merak ediyor. Muhtemelen...
Hiçbir şey olmayacak. Deli gibi bir şey, güzel bir Diablo... şey duyuracak, alkışlayacakmış.
Aynen. Yeni Diablo herhalde duyurulursa her şey unutulur diye düşünüyorum.
Şimdi bu oyuncu, kendini oyuncu diye adlandıran kardeşlerin bir güç olarak şey sorunları var. Tutarsızlık demeyeyim de sürdürme sorunları var. Hmm. Çok çabuk teslim oluyorlar. Yani mesela işte şu Call of Duty'yi işte boykot edeceğiz, sevmiyoruz bilmem ne şeyi 10 senelik olaydır. Her Call of Duty çıkmadan önce böyle bir camia çalkalanır. Call of Duty çıktığında herkes online'dır ve Call of Duty'dedir. Hatta onun ekran görüntüleri falan yayınlanmıştı. Herkes Call of Duty'dedir. Hep böyle oluyor. Şimdi Blizzard için işte kendimi yaktım, jiletledim falan diye iki hafta önce konuşan adamları şeyde çığlık atarken göreceksin. Diablo 4 lansmanında küçük kız çocuğu gibi çığlık atarlarken göreceksin. Bu bir şey. Onların bir hani bazen böyle bir kendilerini işte biz gamers falan bir böyle bir baskı grubu, bir güç olarak koymaya çalışıyorlar ya. İşte böyle kendilerini sabote etmemeleri lazım bence ilk başta. Artık onu da onlar düşünsün ne diyeyim.
Evet, bendeki haberler böyle gözüküyor.
Evet, bu hafta bu kadar. Bu hafta pek bir gelişme yoktu.
Evet, önümüzdeki hafta o zaman görüşmek üzere diyelim.
Görüşmek üzere.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.